Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından birkaç gün önce çok şiddetli hastalanıyor ve mescide gitmek istiyor. Fazıl bin Abbas ve Hazreti Ali'yi yanlarına alarak, çünkü yürüyecek takati yok, onları da yanına alarak onların desteğiyle mescide kadar yürüyor ve Bilal-i Habeşi'ye bir ilanat yapmasını istiyor. Helalleşmek istediğini söylüyor ve sahabe-i kiram mescitte toplanıyor. Artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığı çok şiddetlenmiş. Sahabe-i kiram mescitte toplansınlar. Onlara vasiyet etmek istiyorum. Bu benim son vasiyetim olacaktır diyor. Ve sahabe-i kiram toplanıyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey insanlar, sizden ayrılma vaktim oldukça yaklaşmıştır. Yani vefat edeceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor. Sizden birine vurmuşsam, işte sırtım, gelsin vursun. Birinizin malını almışsam, gelsin hakkını alsın. Sakın hak sahibi şöyle düşünmesin, şayet kısas talebinde bulunursam Resulullah bana darılır diye düşünmesin. Bilmelisiniz ki benden hakkını isteyene darılmak benim fıtratımda yoktur. Benim yanımda en sevimliniz hakkı varsa gelip benden onu isteyen kimsedir. Yahut helal edendir. Ben Rabbimin huzuruna üzerinde kul hakkı olmadan varmak istiyorum. Yani şu ifadelerdeki samimiyete bakar mısınız arkadaşlar? Hani haşa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini sorgulayanlar var ya, ya işte bunu şunun için mi yaptı? Ya sen ölüm döşeğinde vefat etmek üzere olan bir insanın konuşmasına bak. Helalleşmek istiyorum diyor. Bir hatam var mı diyor. Bir hatam varsa hakkınızı helal edin diyor. Sırtımı vurun diyor. Veya diyor bir alacağı olan var. Ya şu samimiyete bak, ölüm döşeğindeki adam neyi düşünür? Hayatta kalmayı düşünür veya işte şunu da helalleşeyim de ahirette bir sıkıntım olmasın gibi düşüncelere girmez. Şu samimiyete bakın. Bir de şöyle ince bir samimiyet de var. Hakkı olan kişinin bundan çekineceğinden dolayı onu yüreklendirecek 2-3 konuşmayla bunu destekliyor. Sakın diyor düşünmesin diyor, hani Resulullah bana darılır diyor. Benim en sevimliğiniz benim için diyor. Hakkı varsa gelip benden onu isteyen kimsedir diyerek onu yüreklendiriyor, cesaret veriyor. Ama buna rağmen bir sükût oluyor tabii. Bir hazin ortam oluşuyor. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat edeceğini söylüyor aslında orada. Hüzün oluşuyor. Tabii ses çıkmıyor. Sonra Resulullah tekrarlıyor. Ey insanlar! Kime vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun. Her kimin benden alacağı varsa işte malım gelsin alsın diyor. Yine bir samimiyet göstergesi. Cemaat içinde birisi ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, sizden diyor 3 dirhem alacağım var diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben bu hususta hiç kimseyi yalanlamam ve hiç kimseye yemin et diye teklif de etmem. Ancak bu 3 dirhemin zimmetime nasıl geçtiğini öğrenmek isterim diyor. Ayağa kalkan zat diyor ki ya Resulallah, bir defasında huzurunuza bir fakir gelmişti. Bana fakire 3 dirhem vermemi emretmiştiniz. Ben de verdim. İşte istediğim bu 3 dirhemdir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğru söylüyorsun diyor. Ve ey Fadl, buna 3 dirhem ver diye buyuruyor. Ya bunu niye aldım? Yani ölüm döşeğindeki bir insanın, bir peygamberin takvasına, samimiyetine bakın. Yani hepsinden üstün olduğu insanları alıp karşısına sırtıma vur diyor. Bir borcum var mı kimseye diyor. Allah'ın katına helalleşmeden gitmek istemiyorum. Kimde hakkım varsa gelsin alsın diyor. Şu samimiyete bakın. Ve yine vefatından önce gerçekleşen Fatıma validemizle bir diyaloğu var ki 2 kere de okusan, 3 kere de okusan insanın tüylerini diken diken ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Fatıma, Efendimiz'e en çok benzeyen, ahlakıyla, oturuşuyla, kalkışıyla, bakıldığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve ahlakını hatırlatan o kızı, biricik kızı, soyunun devam edeceği o validemiz. Tabii vefat günleri yaklaşmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hasta. Hazreti Fatıma'yı çağırıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onu soluna oturtuyor. Hazreti Fatıma'ya gizlice bir şeyler söylüyor ve Hazreti Fatıma bu sözleri duyduktan sonra bir hüzün ve keder çöküyor Hazreti Fatıma'nın yüzüne ve ağlamaya başlıyor. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma'ya tekrar gizlice bir şey daha söylüyor ve o ağlayan Hazreti Fatıma gülümsemeye başlıyor. Yani hayal edin, ağlayan birisinin gülümsemeye başladığı bir cümle ne olabilir diye insan merak ediyor. Daha sonra Ayşe validemiz soruyor Hazreti Fatıma'ya. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sana birincide ne söyledi? İkincide ne söyledi diye. Hazreti Fatıma da şu cevabı veriyor. Önce bana pek yakında dünyadan ve benden ayrılacağını söyledi. Resulullah'ın vefatını haber verince tabii Hazreti Fatıma ağlamaya başlıyor. Sonra da ikinci kez gizli bir şekilde söylediği cümle de şuymuş. Ailem içinde en evvel bana sen kavuşacaksın deyince Hazreti Fatıma gülümsemeye başlıyor. Ve nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten 5,5 ay sonra Hazreti Fatıma vefat ediyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşuyor. Yani tam da söylediği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve hani öyle yaşlı değil, 20'li yaşlarda yani Hazreti Fatıma, hani bir insanın öleceği bir yaş değil. Ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mucize göstererek onun öleceğin tarihi ona haber veriyor ve kavuşuyorlar. Rebiülevvel ayının 12'sinde Bir pazartesi gününde Resulullah aleyhissalatü vesselam artık son saatlerini, son dakikalarını yaşamaya başlıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek başı Ayşe validemizin kucağında. Artık son dakikalar yaşanıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ağzında zikir var. Nefes almakta güçlük çekiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sürekli zikrediyor. Ve diyor ki, hep aynı duayı tekrar ediyor. Allah'ım beni Refik-i Âlâ'ya ulaştır. Allah'ım beni Refik-i Âlâ'ya ulaştır diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölüm deşeğinde dua ediyor. Refik-i Âlâ şu demek, yüce dost demek. Bundaki kastedilen mana Allah da olabilir, peygamberler de olabilir. Peygamberler de dosttur, yüce dosttur. Allah'ım beni Refik-i Âlâ'ya ulaştır. Allah'ım beni Refik-i Âlâ'ya ulaştır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe validemizin kucağında zor nefes alarak dua ediyor. Ve ölüm döşeğindeyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafındaki insanlara namaza dikkat ve devamla ilgili tahşidatta bulunuyor. Yani işte bu da bir samimiyet delili aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğinde normalde kendisini düşünmesi gerekirken arkasından kalan insanlara namaza dikkatle devam etmesi konusunda telkinde bulunuyor. Hazreti Fatıma'nın tabii yüreği dağlanıyor. Diyor ki, vay babacığımın çektiği ızdıraba diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma'ya diyor ki, bugünden sonra baban hiçbir zaman ızdırap çekmeyecektir. Kızım, sakın ağlama. Ben vefat ettiğim zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun de diyor. Daha sonra Hazreti Cebrail ve Hazreti Azrail Aleyhisselam geliyor. Ve Cebrail Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hal ve hatırını soruyor. Ve Azrail'in geldiğini, yanına girmek için izin istediğini söylüyor. Yani Azrail'in gelmesi ne demek? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam artık canını teslim edecek, emanetini teslim edecek demek. Ve Azrail Aleyhisselam içeri giriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, ya Resulallah, yüce Allah senin her emrine itaat etmemi bana emretti. İstersen ruhunu alacağım, istersen onu bırakacağım dedi. Tabii ki Allah'a bütün bunlar malum. Ama bize bir ders gelmesi için böyle olaylar oluyor arkadaşlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e bakıyor. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, ya Resulallah, Meleği Âlâ seni beklemektedir. Yani yüksek topluluk demek Meleği Âlâ, melekler manasında da anlayabiliriz. Yani çok enteresan değil mi? Azrail Aleyhisselam böyle bir şey söylüyor ve Cebrail Aleyhisselam diyor ki, ya Resulallah, Meleği Âlâ seni beklemektedir. Tamam, belki insanlar seni bırakmak istemiyorlar ama Meleği Âlâ da seni bekliyor, sana kavuşmak istiyor. Daha sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Azrail Aleyhisselam'a hitaben, ya Azrail gel, memuriyetini yerine getir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe validemizin kucağında ellerini suya batırıyor. Elleriyle yüzünü siliyor. Daha sonra ellerini kaldırıp gözünü tavana dikiyor ve arka arkaya şu cümleyi tekrar etmeye başlıyor. Allah'ım Refik-i Âlâ, Allah'ım Refik-i Âlâ, Allah'ım Refik-i Âlâ diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yıl 4 ay yaşadıktan sonra ruhunu teslim edip Refik-i Âlâ'ya, yani yüce dosta kavuşmak için yola çıkıyor. Rebiülevvel ayının 12'sinde sabah 8 ile 10 arasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhunu teslim ediyor. Cenazesi çarşamba gününe kadar bekliyor. Çarşamba günü defin işlemleri oluyor. Yattığı yatağın altına gömülüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orası kazılıyor. Cenaze namazında da böyle hani bizim şu an kıldığımız gibi değil de grup grup insanlar geliyor. Binlerce insan geliyor, bir grup geliyor. Herkes bireysel olarak namazını kılıyor. Yani normalde imam olur arkada, işte cemaat olur. Öyle değil. Belki de şu yüzden, yani kim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi bir peygamberin, bir insanın cenazesinin imamı olabilir ki gibi bir düşünceyle herkes bireysel olarak grup grup geliyorlar ama tek tek herkes cenaze namazını kılıyor. Hazreti Ali ve Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam yakınları işte kefenlenme, yıkanma işlemleriyle onlar ilgileniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elbiseleriyle yıkanıyor ve yattığı yere, yani hasta döşeğinde yattığı yere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam defnediliyor, gömülüyor. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra ciddi bir hüzün iklimi başlıyor. İnsanlar peygamberin varlığına çok alıştıkları için peygamberin yokluğuna alışmakta çok zorlanıyorlar, bu ayrılık acısı. Hani bir insanı ne kadar çok seversen vefat ettiğinde o kadar çok üzülürsün. Az seviyorsan az üzülürsün ya. Düşünün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize karşı bu kadar şefkatli olan bir peygamberin, bütün gönülleriyle seven sahabelerin çekmiş olduğu acının ve ızdırabın bir karşılığı var mı? Yani bir annenin evladı için üzüldüğünden çok daha fazla bir hüzün var ortalıkta. Bilal-i Habeşi Hazretleri artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla birlikte ezan okumayı bırakıyor. ve dayanamıyor. Artık hani Medine'nin her yeri hatıralarla dolu. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her yerde adımları var, hatıralar var. Her şey ona onu hatırlatıyor. Bilal-i Habeşi Hazretleri'nin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok ciddi bir gönül bağlı olduğu için dayanamıyor. Ben diyor Medine'de yaşayamayacağım diyerek Şam'a gidiyor. Aradan belli bir müddet geçtikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bilal-i Habeşi'nin rüyasına giriyor. Ve diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Bilal beni ziyaret etmeyecek misin buyurunca Bilal-i Habeşi Medine'nin yolunu tutuyor. Medine'ye gelince Ravza-i Mutahhara'ya varıyor. Elini, yüzünü sürüyor. Ağlayarak duygulana duygulana. Ayrılığına dayanamadığı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifinin etrafında dualar ediyor. Hasan Hüseyin Efendimiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırası. Onu görünce hemen onu sarılıyorlar. Ve onu tekrar ezan okuması için ikna ediyorlar. Sabah namazında ezan okur musun diyorlar. Bilal-i Habeşi kabul ediyor. Sabah namazında ezan okuyacak. Tabii halkın da haberi yok. Yani birçoğunun Bilal-i Habeşi'nin geldiğinden haberi yok. Uzun süredir Bilal-i Habeşi'nin sesinden ezan dinlememişler. En son dinledikleri Bilal-i Habeşi sesinden ezan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayattaykendi. Tabi Medine halkı böyle bir ezanı duymaya alışkın olmadığı için sabah ezanı düşünün. Duyar duymaz evlerinden fırlıyorlar. Çoluk çocuk kim varsa sokaklara çıkıyorlar ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Çünkü bir anda hani insan beyninde bir şeyleri kodlar ya, Bilal-i Habeşi'nin sesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında gibi kafalarında olduğu için hatta şöyle bir duygu oluşuyor. Ne oldu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geri mi geldi gibi bir duygunun içine giriyorlar. Bir anda tabii Resulullah zamanındaki Aleyhisselatü Vesselam o hatıralar canlanıyor. Onun varlık iklimindeki şefkat, huzur, onun arkasında namaz kılmanın vermiş olduğu feyiz, bütün bu duygular, gizlenmiş olan duygular bir anda meydana çıkmaya başlıyor. İnsanlar sokaklara çıkıyorlar. Tabii Bilal-i Habeşi'nin bu ezanı okuması da kolay bir şey değil. Neden? Çünkü her yer hatıra. Her yer onu hatırlatıyor. Her yer onun yokluğunu hatırlatıyor. Başlıyor Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Devam ediyor ama Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal-i Habeşi başlıyor ağlamaya. Yani düşünün bir ezan okunuyor ve ezan devam edemiyor. Çünkü Muhammeden Resulullah deyince o hatıra tekrar canlanıyor ve Bilal-i Habeşi artık ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor ve ezanın da devamını getirmesi gerekiyor bir yandan. Ezanın devamını da ağlaya ağlaya okuyor ve ağlaya ağlaya devam ediyor. Ve o gün insanlar tekrar o iklime dönüyorlar. O ezanla birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu zamandaki gibi bir iklimde bir gün geçiriyorlar. Bu Bilal-i Habeşi Hazretleri'nin okumuş olduğu son ezan oluyor. Daha sonra Bilal-i Habeşi Şam'a dönüyor ve hayatının son günlerini geçirip vefat ediyor. Aklıma bu kuru direğin ağlaması mucizesi geldi. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte hutbe verirken bir kuru direğe yaslanırdı. Daha sonra mescit büyüyünce o kuru direğin yeri değişti ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam artık ona yaslanarak hutbe vermemeye başladı değişince. Orada Cenab-ı Hak bir mucize verdi. O kuru direkten, o oradan kaldırılan kuru direkten bir inleme sesi, bir ağlama sesi duyulmaya başlandı. Bütün o mescitteki sahabeler bunu duyuyorlar. Hani normalde belki şöyle düşünenleriniz olur, ya kuru direk ağlar mı? Ya ona bakarsan ay da ikiye bölünmez, insanın parmaklarından da su akmaz. Ama Allah bir kulunun elçi olduğunu insanların anlaması için ona mucize verir ya, hem kafirlerin iman etmesi için hem müminlerin de imanlarının güçlenmesi için bu olabilir. İşte o kuru direğin ağlaması mucizesinden sonra Hasan-ı Basri Hazretleri bunu talebelerine anlatıyor. Yani kuru direkt ağlıyor. Ve Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, Risale'mde geçen bir yere okuyorum. Talebelerine ders verirken ağlarmış Hasan-ı Basri Hazretleri. Ve dermiş ki, Henin-i Cüz mucizesini anlatırken, ağaç Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a meyil gösteriyor. Ona iştiyak, ona isteklilik gösteriyor. Sizler talebelerine daha ziyade iştiyaka ve meyile müstahaksınız diye ağlayarak bunu anlatırmış. Yani bir kuru direk bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrılığından dolayı ağlıyor. Sizin daha çok iştiyak, daha çok ona meyil göstermeniz lazım diye ağlaya ağlaya bir ders veriyor. Bediüzzaman Hazretleri de buna bir eklemede bulunuyor. Diyor ki, biz de deriz ki, evet ona iştiyak, ona meyil, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet, sevgi nasıl olur? Onun sünnet-i seniyesine, şeriat-ı garrasına ittiba iledir. Yani bazen oluyor, bakıyorsun mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam deyince ağlamaya başlıyor, kendini duvardan duvara vuruyor. Efendimiz deyince sallallahu aleyhi ve sellem diye şöyle göğsüne elini koyuyor. Ama sünnet-i seniyeli hiçbir alakası yok. Namaz bile kılmıyor. Hani bırak sünnet-i seniyeyi, farz bile yok yani. Şimdi bu Nasıl bir sevgi? Acaba bu şey mi yani, böyle slogan atmak gibi bir şey mi? Holiganların, taraftarların taraftar oldukları şey. Acaba seninkisi böyle İslam'a bir taraftarlık mı? Müminlik değil de sadece Müslümanlık kısmı mı? Nasıl oluyor yani insan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı bu kadar sevdiği halde, hani farzlarla alakası olmayan bir insan. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor. Ey Resulüm, de ki eğer Allah'a sevginiz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Bak ayet-i kerime bu şekilde. Peki ne anlıyoruz ayet-i kerimede? Allah'ı seviyor musun? Seviyorsun. O zaman Resulullah'a uyacaksın, yani sünnet senesine uyacaksın. Peki buradan şöyle bir sonuç çıkmıyor mu? Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edilmiyorsa, onun sünnet seniyesi takip edilmiyorsa, netice veriyor ki Allah'a sevgin yok. Çünkü Allah diyor ki sevgin varsa bana Resulullah'a ittiba edilecek diyor. Sen ittiba etmiyorsun. O zaman Allah'a olan sevginde bir problem var mı diye bir sormak lazım. Yani sünnet-i seniye deyince ne anlayacağız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak, onun gibi uyumak, onun gibi su içmek, onun ahlakı yapmış olduğu şeyleri takip etmek, değil mi? İbadetlerimizde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösterdiği gibi ibadet etmek. Bunlar yoksa hayatımızda, ya kaç tane sünnet biliyorsun kardeşim biri dediğinde beşten fazla söyleyemiyorsan, ya sen bırak sünnet-i seniye, uyumayı, sünnet-i seniye bile bilmiyorsun. Ama vaktin yok, işin gücün var. Ama sezon sezon dizileri bitirmişsin. Ama hala vaktin yok. Ya sırf bu ihtiyaçtan dolayı bizim kardeşlerimiz bir uygulama şey yaptılar. Pusulam sünnet diye. Her hafta size diyor ki bu hafta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu sünnetlerini uyguluyoruz. Veriyor. İşte onları tamamlıyorsun. Sonra ötekine geçiyorsun filan. Anlatabildim mi? Şimdi ürün yerleştirme mi var videoda filan diye aklına gelir. Bu ücretsiz, reklamsız, tamamen Allah rızası için yapılmış bir uygulama. Kullanmak zorunda da değilsin. Gir araştır. Onları araştırıp uygulama haline getirmişler. Sen gir araştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetleri nedir? Ben bunları hayatıma nasıl tatbik edeceğim? Yani Efendimiz'e meyil ve iştiyak, muhabbet böyle olur. Öteki türlü hayatında hiçbir sünneti seniye yok. Saçma sapan bir hayat yaşıyorsun. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyorum. Ağla, istediğin kadar ağla. Bence çok samimi değil. Ha, ağlamak kötü bir şey değildir. Hem sünnete uyuyorsan hem ağlıyorsan çok güzeldir, çok duygusaldır. İnsan zaman zaman ağlar, gözleri dolar, çok normaldir. Ama bu kadar ağlayıp ağlayıp ağlayıp harekete geçmemekte acaba gerçekten Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyor musun diye bir adama dedirttiriyor. Resulullah'ın karşısına çıktığın zaman da ben senin sünnet-i seniye uymadım. Hatta farzları bile yapmadım. Ama çok seviyorum seni. Çok ağladım senin için. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak bir şeyi gösteriyor bize. Neyi gösteriyor? Kur'an'ı gösteriyor. Sünneti gösteriyor, değil mi? Yani ona bakmak lazım. Sen istediğin kadar ağla. Eğer namaz yoksa istediğin kadar ağla. Yani sünnet-i seniye de bize şunu gösteriyor. Kime benziyorsun? Eğer mesela Hazreti Fatıma baktığın zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatıyor. Peki insanlar sana baktığı zaman kimi hatırlıyor? Böyle sert hareketli bir adamsın. İşte bakınca Polat Alemdar'ı hatırlıyorlar. İşte şunu hatırlıyor. Ya sen bakıldığın zaman, göründüğün zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlamıyorsan, ben hatırlatmıyorsam, orada bir sorgulayacağız. Acaba benzemiyor muyum? İbadette, takvada, ahlakta, günlük alışkanlıklarımızda, yeme içme adabı gibi, uyuma adabı gibi şeylerde eğer Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a benzemiyorsak kime benziyoruz, kimi hatırlatıyoruz? Mesela şu anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelse, kapını çalsa, açar mısın kapını? Baktın delikten. Hayal ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açtın şöyle kapıyı. Geldiği için memnun olur musun? Yoksa içeri almakta zorlanır mısın? İçeri aldığında bu ne dediğinde cevap veremeyeceğin şeylerden dolayı utanacağın için onu kapıda mı bekletirsin? Mesela içeri girse, televizyonu görse, hayal ediyoruz. Bu ne diye sorsa, sen açıp bu budur diye gösterebilir misin? Yani içeride bir sürü kanallar var. Sadece Kabe TV izlemiyorsun herhalde, değil mi? Böyle kanalları rahat rahat zap yapabilir misin? Veya bir cep telefonun falan hani oradaki saçma sapan şeyler, boş şeyler, hani izah edilebilir şeyler mi? Yani kime benziyorsun? Acaba şey mi oldu ya? Hani bu Avrupalıların veya Amerikalıların veya Hristiyanların ahlakını, hatta ateistlerin itikadını değil de ahlakını mı aldık? O yüzden mi çok böyle tezat bir durum gibi duruyor? O yüzden mi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapımıza gelse, onunla karşılaşsak onu içeri alamayacak kadar utanç vaziyetindeyiz? Bunu bir sormak lazım. İnsanların sana baktığı zaman kimi hatırlattığını bakmak lazım. Bir sürü rol model var değil mi? Birisi işte Koreli popstar'a benzemek istiyor. Birisi Polat Alemdar'a özeniyor. Ötekisi başkasına özeniyor. Acaba özendiğimiz ve rol model olarak kendimize belirlediğimiz ve benzemek istediğimiz insanlar gerçekten İslam ahlakını taşıyan insanlar mı? Saçma sapan insanlar, saçma sapan filmler, saçma sapan aktörler ve şarkıcılar, Twitter'da veya Instagram'da takipçisi çok olan insanlar. Yani onlar mesela eğer seni hani benzediğin insanlar seni gerçekten hani sırattan geçirebiliyorlarsa, mahşer meydanında nefsi nefsi değil de sana şefaat edebiliyorlarsa buyur devam et. Hiçbirinin sana zerre kadar faydası olmayacak. Ne seni sırattan geçirebilecekler, ne mahşer günü sana yardımcı olabilecekler. Tam tersine senin daha da cehennemin dibine inmene vesile olacak insanlara takip edip onlara benzemeye çalışma kardeş. Eğer gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevginde samimiysen, ayet-i kerimede belirtildiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine ittiba edeceksin. Ve insanlar seni gördüğü zaman maşallah ya, aynı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği gibi hareket ediyor. Ben baktığım zaman utanıyorum. Yani eğer sizin bulunduğunuz ortamda birileri küfürlü konuşamıyorsa, güzel. Siz ona dini bir şey hatırlatıyorsunuz. Eğer sizin bulunduğunuz ortamda gıybet yapılıyorsa demek ki sen onlara Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatmıyorsun. Eğer kendine insanlar çeki düzen veriyorsa sen girdiğin zaman İslami olarak bir takım şeylerden, hassasiyetlerinden çekindikleri için çok güzel. Demek ki insanlar sana baktığı zaman Allah ve Resulü'nü hatırlıyorlar. Son olarak şunu da bitirelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu anda kapını çaldı. Kapıyı açtın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı içeri davet edebiliyor musun? Edemiyor musun? Bunu bir düşünelim. Kendimizi bir sorgulayalım kardeşim. Allah'a emanet olun.